Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yayılan sesimize ve sizi Balkanlara yolculuğa davet ediyoruz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. balkanlarayolculuk@trt.net.tr ise elektronik posta adresimiz. WhatsApp'ta da yerimiz var. Çift 090 505 756 0150 telefon numaramız. Buraya yazacağınız mesajlar olursa seve seve seslendiririz. Sevgili dinleyenlerimiz, Rumeli Kanaat Önderleri Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödül Töreni dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Ülkemizin kurucu iradesine katkı sunan Rumeli kültür ve medeniyetinin yaşatılması, tanıtılması noktasında gayret gösteren Rumeli Kanaat Önderleri olarak Balkanlar ve Türkiye'nin barış yarımadası olması idealiyle düzenlenen ödül töreninde Balkan ülkelerinden kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sancak Sırbistan ve Karadağ'dan kişi ve kuruluşlar ödüllerini büyük bir törenle aldı. İşte bu tören üzerinde konuşacağız Rumeli Kanaat Önderleri Platformu kurucusuyla Atilla Baykal telefon hattımızda. Atilla Bey merhaba.
Merhaba Yasemin Hanım.
Nasılsınız?
Kolay gelsin.
Teşekkürler. İyi misiniz?
Valla sağlık içindeyiz ama akşamki videolarda söylediğiniz gibi programın tabii ki yoğunluğu veyahut da yurt dışından gelen bizim toplumumuz 500-600 yıl beraber yaşadığımız insanlarımızın oradaki kalan kardeşlerimizle birleşmemiz, bütünleşmemiz, onlarla hasbihal etmemiz o bizi tabii ki yaptığımız çalışmalardan dolayı biraz yorduysa da çok da memnun etti.
Evet, tatlı bir yorgunluk elbette
oluyor
bir şekilde yoğunluk sizi yormuş olabilir. Ama şunu çok merak ediyoruz biz. Rumeli Kanaat Önderleri Buyurun. Platformu'nun kurulması fikri ne zaman doğdu Atilla Bey? Ve platform hangi amaçla kuruldu?
Size şöyle bir şey vurgulayayım. Ben bir bayram günü, hani pandemi dolayısıyla evlerimizde o bulunduğumuz bayram gününde düşünürken dedim ki neden bizim Rumeli toplumu ki büyük bir kitleye sahipiz. Yani bugün Profesör Necdet Tekin'in eski Milli Eğitim Bakanı hocanın bilimsel yaptığı çalışmalarla 31 milyonun üzerinde bir Rumeli toplumunun yaşadığını Türkiye'de tespit etmiş durumda. Ama tabii ki bu 31 milyonu bu tespitinde benim de alternatif evlilikten sormak istediğim vardı. Dedim ki sizin tarafınızdan, nüfus idaresi tarafından ne kadar gözüküyor Balkanlardan göç etmiş olan bu toplumun deyipti. Neyse o sonuç oraya yakın bir sonuç. 31 milyona yakın bir sonuç. Bu da tabii ki büyük bir kitle olmuş oluyor. Biz dedik ki eskiden atalarımızın yaptığı bu aksakallılar vardır. Bu aksakallılar toplanırlar obada, gelecekle ilgili görüşlerini, fikirlerini koyar ortaya gitti. Ve ikincisi de bizim de böyle bir toplumu bir araya getirmek, siyasi partilerin üst düzeyinde görevler yapmış veyahut da bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, valilerimiz, profesörlerimiz, rektörlerimiz ama Rumeli kökenli olan insanların bir araya gelse bu görevleri yaptığı gibi ileriye dönük bir politikamızı değil, Türkiye'deki toplumumuza hizmet amaçlı neler yapabiliriz düşüncesi oluşmuştu. Ve bunu genel olarak bu kişilerle yaptığım görüşmelerde olumlu gördüler. Böylece bir Rumeli Kanaat Önderleri adı altında. Çünkü aksakallar deyince o arkada kalmıştı. Akil kelimesini de kullanmadık. böyle bir bizim içimizde olan belli bir kapasiteyi aşmış olan insanlarımızı bir araya getirdik.
Çok güzel. Peki
zaman açısından derseniz hemen hemen 2 sene oldu.
2 yıllık, evet. Peki sizin özellikle hedeflediğiniz bir şey var mı? Ya da kendinize hani böyle bir amaç, bir misyon olarak gördüğünüz bir şey var mı?
Var. Esas amacımız şu. Amerika'da think tank dedikleri düşünce kuruluşları var. Bu düşünce kuruluşları bütün dünya üzerindeki hani baskın bir düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyuyor. Oysa bizim de böyle bir kuruluşları yapmamız gerektiğini inanıyorum. Var olanlar zaten kendi görevini yapıyorlar. Bizim de Balkanlar üzerinde büyük geçmişten beri bir bütünlüğümüz oluşmuş, gönül birliği oluşmuş veyahut da Balkanlar politikası üzerinde hizmet vermeye çalışan bir toplum olmak. Artı geçenlerde yaptığımız bir toplantıda da bu Rumeli Üniversitesi'nin kampüsünde Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nin Balkanlar üzerindeki yapacakları çalışmaları ele geçirmişti, bir kitapçığını. Onun üzerine yorumlar yaparak onlar her zaman söylüyorlar. İşte insan hakları, insan hakları, insan hakları. Fakat insan hakları derken Balkanlar'daki o insan haklarını onlar orada uygulamıyorlar. Ve Türkiye'nin Balkanlar üzerindeki etkinliğini de önüne set çekmeye çalışıyorlar. Çünkü geçmişteki gibi yine bir bütünleşme olabilir mi diye. Tabii ki zamanın siyasetinde veyahut da bu günün şartlarında onlar oluşmasa da bizlerin onlarla olan bağlantılarıyla biz iki toplumun arasında köprü olmuş oluyoruz. Ve bu konuda da hem ülkemize hizmet vermiş oluyoruz hem de daha yakınlaştırıyoruz.
Tabii.
Bizim amaçlı olsun, kültür amaçlı olsun gibilerden.
Atilla Baykal, peki Rumeli kanaat önderleri arasında kimler var diye sorsam, bize hani isim isim söyleyebilir misiniz? Örneğin sivil toplum kuruluşlarıyla da temas içinde misiniz? Dirsek temasında mısınız?
Evet, genel olarak bizdeki konfederasyon, federasyon, vakıf ve derneklerimiz bu Rumeli kanaat önderlerini kabullenmiş durumda. Yani bir sorunumuz yok. Çünkü biz genel olarak yaptığımız bu çalışmalarda onların içindeki kanaat önderlerinden alarak da bu düzenlemeyi yaptık. Neden? Şöyle söyleyeyim. Birincisi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını almadık. Dedik ki siz yaptığınız çalışmanıza devam edin. Bizim yapacağımız çalışmalar sizlere hem fikri yapıdan hem de ortak yapısında veyahut da üst düzeyde insanlar olduğu için de siyasi atmosferde de size destek verebilecek bir kuruluş şeklindeyiz. Onlarla o yüzden sorunumuz yok. Oturup konuları tartışabiliyoruz. Hatta bazı toplantılarımızı hep beraber de yapıyoruz. Bunların örneklerinin birisi TC, Türkiye Cumhuriyeti Borsa Sancak Derneği'nde toplandığımız zaman 56 tane sivil kuruluşla, biraz daha söylediğim gibi federasyonlarla, Bursa'daki konfederasyon ve diğer ve İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık. Bunlar da bu konuda rahatsız değiller. İsimlere gelince şöyle söyleyeyim. Çeşitli bölgemizde, özellikle de Balkan ülkelerimizde temsilci olabilecek tarzda düşündüğümüzden dolayı Mehmet Nezinoğlu eski Sağlık Bakanımız var. Lütfullah Kayalar şu an eski bakan ama şimdi milletvekilimiz Yozgat'tan. Onun dışında diğer taraftan Recep Altepe eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Diğer taraftan Alaaddin Büyükkaya AK Parti kurucularından da bir eski milletvekillerimiz. Melek Aras var, Rumeli Türkleri Vakfı mütevelliyeti başkanı. Başkan derken de mütevelliyeti, yani yönetim kurulu başkanı anlamında değil. O yüzden onunla beraberiz bir taraftan. Denizlenler Derneği'nin eski başkanları var. Gülen Hanım veyahut da İlsak Kayın gibi iş adamı, evet, psikolog olan Gülen Hanım. Onlar var. Diğer taraftan eski Rumeli Üniversitesi'nin rektörümüz Tamer Dodurka var. Profesörlerimiz var. Bu arada Profesör Necdet Tekin, eski Milli Eğitim Bakanı.
Bence Faruk Bal. Atilla Bey, bence isim vermeyin. Neden biliyor musunuz? Birisini unutursanız, peki, alınır diye. Ama çok kadronun çok güçlü olduğunu biz anladık. Ne dersiniz? Öyle yapalım mı?
Yapalım.
Çok güçlü bir kadro.
Tarihçi yazarlarımız var. Yani daha doğrusu iş adamlarımızdan da olarak diyeyim, geçeyim.
Tamam, genelleyelim. Çünkü böyle durumlarda birisinin ismini atlayınca kim birisi alınabiliyor. O yüzden genelleme daha iyi. Sizi korumak adına.
Evet. Sağ olun Yasemin Hanım.
Şimdi Atilla Bey, peki Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülü verdiğiniz kişi ve kuruluşları belirlerken hangi ölçüleri esas alıyorsunuz?
Evet, orada o ülkede yaşayan... Birincisi görevler yapmış veya da kurum ve kuruluşlar. Çünkü burada özel kişiler olarak değil, öncelikle kurum ve kuruluşları belirledik.
Tamam.
O kurum ve kuruluşların kimin Türkiye'yle bağlantıları veya da bu insan hakları ile ilgili yaptığı çalışmalar veya da o bölgenin, o ülkenin yönetimiyle bu hakları araştırma amaçlı çalışmış olan, hı hı, kurum ve kuruluşları ön plana aldık.
Hı hı, hı hı. Çok güzel.
Mesela Yunanistan'da bizim sıkıntılarımız fazla. O yüzden de oradaki çalışmalarla hem ülkesindeki insan hakları veyahut da kendileriyle ilgili azınlık Lozan'daki o anlaşmalara ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı iki kuruluşumuza ödül verdik.
Hı hı hı. Güzel.
Daha, diğer taraftan
ben de tam ödüller kimlere verildi diyecektim. Siz söylediniz zaten.
Yani genel olarak kuruluşlar, bir de mesela Kosova'da Balkan müziğine çok önem vermiş ve bizim de burada Rumeli müziklerini yaparken arkadaşlarımızın söylediği, ismini tabii vereyim, onda problem yok, Alüstüs ismindeki bir yapımcı demeyeyim de ona ne deniyorduk, o söz türküleri
prodüktör mü?
Kişi olarak.
Prodüktör mü?
Onunla beraber o da tabii ki bir derneğinde yönetiminde. Diğer taraftan da yine edebiyatla ilgili üst düzeyde görevler yapmış, eğitmenlik görevlerini yapmış, hı hı, bir zat-ı muhtereme vermiş olduk.
Hı hı. Peki benzer faaliyetler gelecek yıllarda da devam edecek mi Atilla Baykal?
Yani bir kuruluşu kurduğunuz zaman, hı hı, bir hedef de belirlediğiniz zaman, hı hı, bu hedefi en yüksek yere çekebilmek için, evet, mücadelenizi layıkıyla vermek zorundasınız. Allah nasip kısmet ederse de, hı-hı, evet.
İnşallah.
Çünkü bizim daha bu Avrupa Birliği ile ilgili onların yaptığı bazı çalışmaların karşısına durabilmek için güçlü kuvvetli olmamız gerekiyor.
Doğru. Peki, çok çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenlerimiz. Rumeli Kanaat Önderleri Platformu kurucusu Atilla Baykal'la birlikteydik biz bugün. Hoşçakalın. dinleyenlerimiz Balkanlardaki önemli Türk derneklerinden birini Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'ni konuk ediyoruz şimdi programımıza. Merkezi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te olan Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği 20 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin farklı alanlardaki birimleri çocukların ve gençlerin kişisel, kültürel ve mesleki gelişimine yönelik projeler, çeşitli konularda çalıştaylar, edebiyat etkinlikleri, sanat, ekonomi, atölye çalışmaları düzenleniyor. İşte bunlardan bahsedeceğiz, konuşacağız biz. Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hüsrev Emin Beyefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi günler dilemek isterim. Radyo başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunmak isterim efendim.
Evet, biz Köprü Kültür Derneği'nden bahsedeceğiz ama öncelikle şu anda siz İstanbul'dasınız ve dün akşam Rumeli Kanaat Önderlerinin Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülünü aldınız. Az evvel biz Atilla Baykal'la konuştuk. Siz ödül alanlardan birisiymişsiniz. Ne mutlu size. Bu ödülden evet, biraz söz edelim mi öncelikle Hüsrev Emin?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, dün akşam sizin de bahsettiğiniz üzere önemli Rumelili şahsiyetlerin kurdukları Rumeli kanaat önderlerinin Balkanlardaki, Balkan ülkelerinde farklı alanlarda hem uluslararası alanda hem de özellikle Türk kültürüne farklı alanlarda çalışma yapmış kişi ve kurumlara ödül töreni vardı. Malumunuz olduğu üzere bununla ilgili de bizler de hem Köprü Derneği olarak ama daha önce de Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı olarak bir yıl önce görevimin bittiği başkanlık görevi esnasında da yapmış olduğumuz gayretlerden dolayı bizleri bu ödüle layık gördüler, sağ olsunlar.
Çok güzel, tebrik ederiz.
Bu vesileyle fırsattan yararlanarak hem benim adıma hem de Makedonya Türklerin adına bu motive edici ve ileride daha farklı değerlerin veya bu tarz çalışmaların artacağı motivasyonunu yüksek derecede takdir edilmek noktasında bu ödülden dolayı ben Rumeli kanaat önderlerine teşekkür etmek istiyorum.
Hüsrev Bey, siz nerelisiniz bu arada?
Ben Üsküplüyüm. Üsküp'te doğdum. Osmanlı döneminden itibaren ailemiz Üsküp'te.
Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi gelelim biz Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'ne. Her şeyden önce dernek ne zaman kuruldu ve derneğin biz 20 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz ama derneğin kuruluş amacı neydi? Niçin yola çıktınız? Hedefleriniz nelerdi ve şu anda hedeflerin neresindesiniz?
Aynen. Şimdi Balkanlardaki dönemleri biraz açıklamak gerekiyor.
Buyurun.
2001 yılında Makedonya'da bir iç savaş dönemiydi.
Evet.
Ve biliyorsunuz özellikle Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra ilk önce Hırvatistan, daha sonra Bosna Hersek ve daha sonra Kosova'daki savaşlardan sonra Makedonya'da bir iç savaş yaşandı. Çok şükür ki 6 ay sürdü büyümeden, en azından Bosna ve Kosova'daki kötü sonuçları, neticeleri olan bir savaş değildi. Bundan dolayı o savaştan sonra Makedonya'nın bir statüsü değişti. Yani burada oradaki işte Makedonların haricinde en büyük unsur, etnik unsur olan Arnavutların ve diğer unsurların, işte Türklerin, Boşnakların, Sırpların hakları noktasında bazı kolaylıklar sağlandı. Bunun vesilesi de Ohri Çerçeve Anlaşması olarak savaşın neticesini getiren anlaşma neticesinde biraz daha rahatladık. Ancak daha bundan öncesi Türkçe dergi ve yayın anlamında ciddi bir sıkıntı vardı ve üniversitede, biz Üsküp Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencili olarak Türkçe yayının devam etmesi için ilk önce bir 2002'nin Ocak ayında Köprü Kültür Sanat dergisi yayınlamaya başladık öğrenciler olarak.
Evet.
Bunun haricinde özellikle tabii sayımız az olması, azınlık kelimesini kullanmak istemiyorum, Makedonya'daki Türkler olarak sayımızın az olması hasebiyle ve tabii ülkenin yapısından dolayı kendi kimliğimizi, milli manevi değerlerimizi, kültürümüzü, adet, gelenek, göreneklerimizi koruma anlamında bir boşluk veya bu noktada sahiplenme veya canlı tutma anlamında bir sıkıntı olduğu için bizler de işte Osmanlı döneminde kalan Rumeli düğün adetleri, Ramazan adetlerini yansıtan bir iki program yaptık, teatral. Tabii ki tamamen amatör bir çerçevede.
Güzel.
Ancak gördük ki bu yaptığımız çalışmalar özellikle başta Üsküp'teki Türk soydaşların ve Makedonya'daki Türkler tarafından çok ciddi bir albenisi oldu ve bu noktada bizleri motive etme anlamında işte siz daha çok çalışma yapın, bu alanda daha çok proje ve faaliyet yapın derken 2003 yılında resmi bir hüviyet kazandırmak adına Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'ni kurduk.
Evet.
Ve ondan itibaren 2004 yılında kendi mekanımızı kiraladık. Kütüphanemizi kurduk. Tabii bu esnada Köprü Kültür Sanat Dergisi devam ediyor. Edebiyat ağırlıklı olmak üzere. Kendi yerli Türk şair ve yazarların veya akademistlerin yazılarını yayınlayarak. Bu ve bundan hareketle işte özellikle ilkokul, lise ve üniversiteli Türk öğrencilerine yönelik milli ve manevi değerlerini kazandırma, bilgilendirme hasbelkader, az da olsa, evet, geleneklerini, kimliğini ayakta tutabilecek unsurları az da olsa hatırlatma ve bu şuuru kazandırma, bu bilinci kazandırma anlamında eğitim alanında, sanat alanında, yayıncılık alanında, kültürel alanda bir sürü çalışmalar yaptık. Tabii bizleri bu noktada en önemli anlamlı kılan mesele hem devlet kurumları, Türkiye Cumhuriyetimizin, ana devletimizin kurumları daha baştan beri desteklemesi. Bunun haricinde işte daha önce göç etmiş olan büyüklerimizin İstanbul merkezli kurdukları işte Rumeli Türkleri Vakfı, Üsküp Derneği gibi STK'ların da bu noktada bizlere ciddi anlamda destek vermesi. Bizlerin de bu anlamda uzun süreli, uzun soluklu çalışmalara veya 20 yılımızı doldurmaya da vesile olmuş oldu. Bu noktada kısacası bahsetmek gerekirse hali hazırda 20 yılın sonunda birkaç alanda yaptığımız faaliyetler var. İlkokul çocuklarına yönelik takviye kursları dediğimiz, yaz okulu dediğimiz ve bunu Kardelen Çocuk Dergisi ile birlikte yine tamamen Türkçe ve Türk kültürüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Eğitim anlamında. Lise ve üniversite öğrencilerine özellikle son 7-8 yıldır sistematik hale getirdiğimiz Köprü Gençlik Okulu. Bu okulu adında bir çalışmamız var. Bu tamamen liseli ve üniversiteli Türk gençlerinin, Üsküp'te yaşayan yerli Türk gençlerinin kapsandığı, işte farklı atölyelerde kendi kişisel becerilerini geliştirmek, biraz da tarihini, kültürünü, dinini ve dilini daha fazla geliştirmek anlamında işte farklı atölyelerle bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle eğitim yılı esnasında işte 6 atölyeden oluşan işte hukuk atölyesi, ekonomi, tarih atölyesi, edebiyat atölyesi, güzel sanatlar, kitap okuma atölyeleri gibi hem biraz kendilerini geliştirmelerini ama aynı zamanda bu gelişim esnasında kendi tarihini daha iyi öğrenmeye, kendi kültürünü, kendi adet ve göreneklerini bir nebze olsa daha iyi kavramak adına bu tarz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra yerli Türk yazarların Türkçe eserlerini Makedonya'da yayınlamak üzere, yani Kuzey Makedonya'da yayınlamak üzere hali hazırda 22'nin üzerinde kalem yayınlar, divan yayıncılık adında bir yayıncılıkla ve bu tamamen Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı'nın kısmi derecede desteğiyle yapılıyor. Bunlar Türkçe yayınlarımız devam ediyor. Her yıl en az 3-4 kitap yayınlıyoruz. Köprü dergimiz 3 ayda bir tabii yeni dönemde teknolojinin gelişmesiyle yayıncılık anlamında özellikle dergicilik anlamında bu sadece bizde değil bütün dünyada tamamen online sisteme yavaş yavaş geçildiği bir dönemde ama özellikle Türkçe yayınlamak adına ısrarımızı devam ettiriyoruz.
Evet, yani gerçekten bu bence çok önemli bir şey. Balkanlardaki Türklerin kültürel kimliklerini sürdürürken öncelikleri arasında olan bir şey değil mi? Türk dilini korumak.
Kesinlikle. Çünkü şimdi Kuzey Makedonya'da veya az sayıda toplumun yaşadığı ülkelerde bilirler. Eğer kendi kimliğine sahip çıkmazsanız hem teknolojinin ilerlemesiyle hem de kalabalık nüfusların etki gücü, asimile etme potansiyeli daha yüksektir. Bu noktada biz kendi kimliğimizi, çünkü sonuçta o topraklar, o bölge Osmanlı Türk medeniyetinin yaklaşık 6 asırdır hüküm sürdüğü ve hala kalıntıları, yani bir Türk yurdunun olduğu gerçeğini biz dimdik ayakta tutmaya çalışıyoruz kültürel çalışmalarla. Tabii bu tek başına bizimle olacak değil. Farklı arkadaşlar ve kurum ve kişiler bu noktada devam ediyor. Ama aynı zamanda Kuzey Makedonya vatandaşı olduğumuz bilinciyle de bir entegrasyon sürecini de, daha doğrusu entegre olmuş toplum gerçeğini de yatsımadan ama kendi kimliğimizi de kaybetmeden bir süreç yaşatmaya çalışıyoruz. Peki, gayret ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Biz size kolaylıklar diliyoruz bu mücadelenizde de aynı zamanda.
Estağfurullah. Çok biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için.
Tebrik ediyoruz İnşallah. Mustafa Bey.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tüm dinleyicilerimize Evladı Fatihan'dan, Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp'ünden çok selam, saygı ve muhabbetler iletmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Başımızla beraber aldık, kabul ettik. Sevgili dinleyenlerimiz, Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hüsrev Emin'le sohbet ettik Balkanlara yolculukta. İstanköy'e gideceğiz. İstanköy'e, diğer adıyla Kos Adası. İstanköy, Ege Denizi'nde çok sayıda Osmanlı eseri barındıran adalardan biri. Şu anda Yunanistan'ın olan ada, Bodrum Yarımadası'nın karşısında tam 8 mil uzaklıkta. 1912 yılına kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalan adadaki izlerimizden konuşacağız. Osmanlı mirası olan eserlerden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bizim Kos olarak bildiğimiz ama İstanköy adı ile de bilinen adanın öncelikle bir konumundan söz edelim mi hocam? Nerededir?
Evet. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi İstanköy Bodrum'la Datça Adası'nın arasında.
Ege incilerinden biri.
Ege incilerinden biri, Gökova Körfezi'nin tam karşısı. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi 5-10 kilometre bir mesafe var Bodrum'la. Yani belli yerlerden 5 kilometre, bazı yerlerde 10, bazı yerlerde 15 kilometre mesafede olan bir adadan bahsediyoruz. Adanın toplam yüzölçümü 290 kilometre kare. Hı hı. Ada ince ve uzun bir şekilde bir konuma sahip. Hı hı. Eski adı Kos, sonradan Stanko, daha sonra Stancio şeklinde ve Venedikliler de Longo diye tabir etmişler. Bizim İstanköy Türkçe ismi Stancio'dan geliyor. Hı. Yani bu isimden türeyerek Türkçeleşmiş bir isimden bahsediyoruz. Biz Kos değil de İstanköy Türkiye olarak diyoruz. Yunanlar da Kos Adası olarak tarif ediyor. Hı. Tarihi geçmişine baktığımızda, yani günümüzde Kos Adası'nda yakın 60 bin nüfus var genel, yani 50-60 bin bir nüfusa sahip bir turistik bir bölge. Hı
hı. Kimler gelmiş, kimler geçmiş?
Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Tarihi geçmişi de antik döneme kadar dayanır. Hı hı. Antik dönemde, yani milattan önce 5. yüzyılda burada herkesin de bu isimle de genellikle anılıyor. Hipokrat'ın adası olarak geçiyor. Dünyada ilk hastanenin kurulduğu yer İstanköy'dür. Hastaneden, yani Hipokrat'ın hastanesinden hala günümüze kalan kalıntılar var. Yani arkeolojik olarak alan olarak teşhir ediliyor. Hipokrat'ın hastanesi günümüzde de ziyarete açık. Bir de Hipokrat'ın da öğrencilerine ders verdiği bir ağacın gölgesinde ders verdiği yerde de Lonca Camii ve Şadırvanı var. Yani böyle iç içe geçmiş bir kültürü bir arada görmek mümkün.
Hocam nasıl M.Ö. 5. yüzyıldan
hala ayakta
korunabilmiş değil mi?
Yani tabii hastanenin tamamı değil, arkeolojik alan olarak.
Anladım.
Yani
kalıntılar.
Duvarlar, izler falan büyük bir alan, öğren yeri gibi büyük bir alandan bahsediyoruz. Tam bir vadide, yani şehire 3-4 kilometre mesafede. İstanköy'ün diğer bir özelliği, dediğim gibi tarihi geçmişi antik dönemden başlar, sonradan Romalıların eline geçiyor. Romalılardan sonra Bizanslıların eline geçiyor. Bizanslılar döneminde de adada bayağı bir nüfus şeyi var ve piskoposluk merkezi olarak, yani piskoposların merkezi olarak kabul ediliyor. 11. yüzyılda adaya, daha doğrusu Bizans'tan sonra bir Arapların akını oluyor, yakınları oluyor, yani taarruzları oluyor. Hı hı. Ve ardından Venediklilerin, yani Latinlerin eline geçiyor. Ve en son 14. yüzyılda da Rodos şövalyeleri, Saint Jean şövalyeleri Rodos'u alınca Kos Adası'nı da yani ele geçiriyorlar. Rodos şövalyeleri aslında Maltalı. Yani onlar Yunan değil. Yani Yunan değil. Maltalı ve Venedik şeyi kökenli. Yani şey olarak, dini olarak Latin, yani Katolik şeyi. Yani,
onların Longos'tu mu diyorlardı?
Onlar Longo diyor. Longo. Long İngilizce'de uzun.
Ada uzun olduğu için demek ki.
Yani ada uzun olduğu için o ismi vermişler.
Evet.
Bu şey döneminde, Saint Jean döneminde, yani şövalyeler döneminde 4 tane kale yapılıyor. İşte birisi Narence Kalesi, bugünkü İstanköy merkezi olmak üzere. Diğeri de Pili, yani Pili'de. Diğeri de Kefalos diye bir yerleri var. Bir de Antimedia dedikleri bir kale daha var. Bu kaleleri tahkimatını yapıyor ve Osmanlı'ya karşı ve orada Mısır ve İstanbul'la olan ticareti de kontrol ediyorlar. Korsanlar daha doğrusu. 1455'te ada Osmanlı'yla, yani Fatih döneminde Osmanlı'nın Hamza Bey komutasındaki donanmayla taarruzlara ve kuşatmaya muhasaraya alınıyor. Ancak ada teslim olmuyor.
Şu an kadar Venediklilerde orada kaldım değil mi?
1455'e kadar
öncesi Venedik.
Venedik. 1455'te de yine Venedikliler, bu şeyler devam ediyor.
Hakimiyet alamıyoruz biz.
Saint-Jean şövalyeleri devam ediyor. Tamam. Ada elimize 1522'de geçiyor. Ne zaman geçiyor? Rodos Adası'nı Kanuni döneminde alınca bu adayı da almış oluyoruz.
Tamam.
Yani 1522'de adaya Osmanlı hakimiyeti giriyor. Bu Osmanlı hakimiyetiyle birlikte 1522'den sonra, yani daha doğrusu ilk ele geçer geçmez hemen adaya bir muhafız birliği, kaleye muhafız birliği gönderiliyor. Haliyle muhafız birliğinin başında dizdar gönderiliyor. Bir de kadı gönderiliyor, yani hak hukuku denetleyecek. Bir de bunun yanında mütesarrif, yani kim yaşıyor, vergi alacak ya, mütesarrif dediğimiz vergiler için mütesarrif da gönderiliyor. Ve ada Osmanlı hakimiyetine girdiği 1522'den sonra bir nüfus sayımı yapılıyor. Adada 2500-3000 civarında nüfus var. Yani 500 haneden oluşan bir adadan bahsediyoruz. Çünkü çoğu kaçmış. Yani o savaştaki Osmanlı eline geçince çoğu terk etmiş. Ancak yerli halktan Ortodoks olan nüfus kalmış. Yani Katoliklerin tamamı
2500,
kaçmış.
Tamam.
2500 veya 3000 civarında, 500 hane bazen 2500-3000
tamam,
civarında.
Buraya Müslüman nüfus desteği yapılıyor mu?
Müslüman nüfus hemen ardından Boz Türkmenleri, Aydın bölgesinden Boz Türkmenleri 1000 kişilik bir aile buraya taşınıyor.
Evet.
Yani bunlara da gönüllü göçmen diyorlar, muhacir.
Tamam.
Yani gönüllü muhacir, çünkü Osmanlı'nın eliyle yapılan bir göç değil. Bunlar gönüllü olarak adaya gelmek isteyen bir Türkmen obalarından gönüllü olarak adaya geldikleri için kayıtlarda da, arşiv kayıtlarında da gönüllü gelen Türkmen aileleri olarak geçer. Yani ilk defa ben de görmüştüm. Yani diğer şeyleri de Osmanlı bazen zorla, bazen keyifle bu şeyi yapıyor, bu göç olayını.
Peki o bin gelen Boz Türkmenlerinin yaşam biçimlerine uygun bir hayat olabiliyor mu?
Hemen üç tane mahalle, hemen üç mahalle kuruluyor. Daha önce bir Yahudi mahallesi var, diğer 17 tane mahalle bu Katoliklere, üç mahallesi bunların Katolik, diğer 13'ü de şeydir, Ortodokslara ait, yani Yunanlara ait. Üç mahallede bu Boz Türklerinin gelmesiyle üç mahalle ve üç cami hemen yapılıyor. Ve üç mektep yapılıyor.
Tamam. Bakalım yani, onlardan ne kadarı gelecek bugüne?
Yani şimdi
onu merak ediyorum.
Bugüne gelenlere de geliyoruz. Bugüne gelenlere gelince, yani daha doğrusu bu dört kaleden Osmanlı'nın fethinden sonra adada ne yapılıyor? Adada yapılan işlerden biri bu üç mahallede Ali Ağa Meşidi, Tabakhane Meşidi inşa ediliyor. Bir de 17. yüzyılda İstanköy'de yapılan bir faaliyet var. Ve bu faaliyette imar faaliyetleri yoğunluk kazanıyor, özellikle 17. yüzyılda. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Evliya Çelebi bölgeyi 1670 yıllarında ziyaret ediyor. Evliya Çelebi Kosa, yani İstanköy adasından bahsederken şöyle bahsediyor. Adada Kanuni Sultan Süleyman Camii, hemen kale kapısının, Narence kapısının girişinde kiliseden camiye dönüştürülmüş bir yapı. Eski cami, yeni cami, tabakhane, çarşı camii, mestan meşcidi ve dede meşcidinden bahsediyor. Bunun yanında 1711 tarihli defterde ise şehirde, yani İstanköy şehir merkezinde, yani adanın merkezi de İstanköy kasabası var. Kale içinde dört camiden bahsediyor. kale dışında da 6 camiden bahsediyor. Bunun yanında medrese yapılarından bahsediyor. Mekteplerden ve medrese yapılarından bahsediyor. Ve bu dönemde nüfusun özellikle nüfusun şeyine baktığında yine de 1885'e kadar nüfusta bir denge tam yok. Yine Hristiyanlar daha ağırlıkta. Ancak ticaret merkezi yani Kos Adası bir güvenli liman olduğu için Mısır'la İstanbul arasındaki ticaret yolunun güvenilir durak noktasıdır.
Evet.
Ve bu sebeple ticari şeyleri de artmış durumda.
O zaman şimdi mesela biz ne dedik? 1522'de Osmanlı'ya geçtik. Sonra 1885'te bile Hristiyan nüfusu ağırlıkta dedik.
Yani,
dolayısıyla bayağı bir elimizde kaldı bizim.
Elimizde kaldığı şey 1912'ye kadar zaten ada Osmanlı'nın elinde. 1912'de Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'yla birlikte İtalyanların işgaline maruz kalıyor. 1945'ten sonra yani 7. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler adaya hakim oluyor ve İngilizlerden sonra İngilizler Paris Anlaşması'yla 1947'de adayı Yunanlara teslim ediyorlar.
Yani benim başta sorduğum gibi Yunanların artık değilmiş. Arada kimler gelmiş, kimler geçmiş.
Yani
ne
1947'ye kadar zaten Yunanlar da değil ada.
Evet.
Yani İtalyanlar, İngilizler.
Hiç gelmemiş hatta, hiç uğramamış
yani, Yunanlar. Orada Yunan da azınlıkta, yani o dediğim Hristiyan nüfusun içinde nüfusta. Yunanlar da azınlıkta, Türkler de, Katolikler de var çünkü. Venedik ve Ceneviz kalıntıları var. Böyle bir
değerli
şeyden.
Değerli bir ada olduğunu fark ediyoruz ama değil mi hocam?
Yani adanın coğrafyasına baktığımızda şöyle bir şey var. Adada yani düzlük arazi kuzey bölgesindedir. Dağlık arazi güneydedir. Adayı ikiye bölüyor. Ki adanın ikiye böldüğü dağ şeyi Dioklinus diye bir dağ adı var. Bu 900 metre rakımda olan bir dağdır. Yani ama düzlük arazisi tamamen kuzeydedir.
Evet.
Şimdi buradaki yapıların şeyine gelecek olursa günümüzdeki ve en son salnamede biz yıllıklar diyoruz Osmanlı'da 1873 salnamesinde şeyden bahsediyor. Bu dört kaleden bahsediyor. Bunların tahkimatından bahsediyor. Bir de Cezayirli Hasan Paşa'nın yaptığı imar faaliyetlerinden bahsediyor. Cezayirli Hasan Paşa burada kendi Lonca Camii olarak geçer. Lonca Camii günümüzde de ayakta dikdörtgen planlı bir camiden bahsediyoruz. Burada ayakta olan Cezayirli Hasan Paşa Lonca Camii fevkani dediğimiz tarzda bir cami. Fevkani tarzda dediğimiz cami altta dükkanlar üstte cami.
Aa evet değişik.
Yani
çok altta sık rastlanan dükkan, yapı türümüdür hocam.
Bu Balkanlar'da var ama Rodos bu şeyde İstanköy'de 3 tane cami var. Üçü de böyle.
Üçü de böyle. Tamam.
Fevkani yani
altta
üst kat.
Dükkanlar, altta dükkanlar, üst katta ibadethane, cami.
Üstte cami.
Tamam.
Alttaki dükkanlar günümüzde turistik eşya veya kafe. Yani
Bedesten gibi böyle.
Bedesten gibi düşünün. Ticaret camiye gelir olarak.
Tamam.
Şeyi getiriyor. Cezayirli Hasan Paşa Camii Hipokrat ağacının ve caminin şadırvanı da Hipokrat ağacının dibinde camiyle Hipokrat ağacı bütünleşmiş durum. Cami restorasyonu bekleyen bir yapı. Defterdar Camii meydanda. Meydanda yani İstanköy meydanında günümüzde ibadete açık. Yani ibadete açık ve restore edilmiş ve ibadet yani normal imamı işte görevlileri var. Neden var? Çünkü Rodos'ta 2000'e yakın Türk yaşıyor.
Şu anda.
Şu anda.
Evet.
Bunların dernekleri var ve faaliyetleri var.
Güzel.
Bunların Batı Trakya'daki Lozan Anlaşması'ndan farklı. Yani bunlar Yunanistan'da Lozan Anlaşması'ndaki Batı Trakya'dan Türklerinden farklı bir statüye Yunan Müslümanı olarak kabul ediliyor. Türk demiyorlar yani.
Yunan Müslüman.
Yunan Müslüman nasıl oluyorsa.
Ben de
bilmiyorum. Bir de Moralı Hasan Paşa, Moralı Ahmet Paşa Camii. O da ayakta. Hı-hı. Altında bunun da dükkanlar var. Yani fefkani tarzda. Ve üstünde şey var. Cami ve caminin mahfili. Atik cami bu. Atıl durumda. Bir de bozuk veya moruk camii adlandırılıyor. Hı-hı. Boz Türklerinden geliyor ya.
Aa evet.
Yani bozuktan moruga dönmüş. Allah sadece minaresi ayakta.
Bozuktan.
Bir de Germe köyü var. Bütün Türkler Germe köyünde yaşıyor. Hmm. Platanio isminde. Aslında köy diyoruz ama İstanköy'ün semti.
Bir semt
aslında. Tamam. İstanköy'ün semti.
2000 Türk varsa hepsi Germe köyünde yaşıyor.
Hepsi Germe köyünde ve onun için topluca yaşadıkları için kültürlerini korumuşlar. Rodos'taki gibi dağınık değiller.
Hmm.
Yani tek şeyde. Hı-hı. Germe'de de bir cami var, mektep var. Bunlar faal durumda. İki cami, bir tane daha küçük var. İki cami var. Bunlar da ayakta. Şimdi topluca sonuca doğru zaman açısından
hemen
gidelim.
Evet.
İstanköy'de ve genelde İstanköy adasında 24 yapımız ayakta var. Bunlardan 6 cami ayakta bugün. Hı hı. 2 tekke ayakta, 3 türbe ayakta. Bir büyük hazire var. Bu çok önemli. Yani hem dinleyicilerimiz için
hazire
büyük bir mezarlık var. Kos adasında yani İstanköy adasında yakın 3000'e yakın mezar taşı bir arada toplanmış. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Biz ve bu hazire, bu mezar taşlarının tasnifi TİKA tarafından yapılmaya çalıştığı bir düzene koyulsun. İşte onun çalışmaları ve onların okunması, yayınlanması falan. 3 tane hamam var, bir idari bina var ve bir hükümet konağı var. Hı-hı. Bir de 6 tane çeşme günümüzde İstanköy adasında duruyor.
Evet. Evet, meraklısına gidenler ziyaret ederler büyük bir ihtimalle. Sevgili dinleyenlerimiz Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile sohbet ettik. Programımızı Kadriye Şenel hazırladı. Balkanlara yolculuğa davet etti bizi. Biz de eşlik ettik sevgili Sefa Aktan'la birlikte. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yeni yolculuklara çıkmak üzere sizleri davet ediyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.